Ayrım 8, sayfa 77. Bütün o çektiklerinden sonra olmayacak iş değil bu, dedi Lucy. Para mara gerekirse korkma, buluruz. Böyle bir şey dünyada parasız yapmaz bu herifler. Düşünceli bakmaya başladı Tarık. Nereden öderim? Korkma dedim ya, yazar olacaksın. Dedem yazarlara destek verince mutlu olur. İşkencelerden geçmişsin. İyi öğrenmiş seni. Diyarbakır rezilliğini tam biliyor aslında. Ayrıca benim de param var biraz. Kilise tamirinden de epey para geçer elime. Yepyeni kubbeli bir çan kulesi diktik onlara. Sonra ödersin, veririm ben. Gülümsedi Tarık. Elimiz zayıf, benim yazarlığıma oynuyoruz yani. Onu sen de bilemezsin. Çektiğin acılara oynuyoruz. Ben sezgilerime inanırım. Duygu bulutu gezinmeye başlamıştı içinde Tarık'ın. Ne desin de kız başka, seni seviyorum mu diyecekti. Şarabını yudumlarken acılarımın derinliğiyle bakıyor. Bu bakışın altında bir şeyler uçuşmuyor mu? Ben diyiversem mi seni seviyorum diye. O sersemliğe kalkma sakın. Ne olacak sonra? Altında ezileceksin. Sana güzellikler yaratıyor kız. Bozma, tadını çıkar. Ayrıca çok mu güvenlisin kıza aşık olduğuna? Hadi tamam derse. Bende iş yok ki diye ağlayacak mısın yine? İnsanca yardıma çalışıyor tut ki. Zorlamalara kalkıp bozma. Soğuklar geçmedi bir türlü. Böyledir İstanbul'un ikbarı. Birden sıcaklar bastırır şimdi. Bir kınalı yapalım mı? Sonra yine gideriz istersen. Bizim köşkü görürsün. Dedemin kitaplığını görürsün. Begonviller aslan ağızları, mimozalar açmıştır. Güller açtı açacak. Erik vardır sanırım. Armut, elma da vardır belki. Gülümseyerek duraladı. Sana balık yapar, tambur çalar, şarkı bile söylerim istersen. Sesim parlak değildir ama söyleyişim pek kötü sayılmaz. Hele bir iki kadeh de attık mı? Şaraplar benden. Duraladı Lucy, anlamamıştı. Şaraplar niye senden? Bana getirdiğin şaraplar yazıhanede daha. Onlar senin. Birini dedem gönderdi sana. Seçme şaraplar, söylemedim mi? Bir dostuna ver istersen. Çalınmadıysa bizim kınalı da, mahzende şarap eksik olmaz. İyi şaraplar hem de. Pek de çalamazlar ya, şifreli çelik kilit var kapılarda. Şarabın da etkisiydi belki. Lucy'nin sözünü ettiği her konu kaygan yerde itiş kakıştı birbiriyle sanki. İstediğini bir türlü yakalayamıyordu Tarık. Tam belirleyememişti ki yakalasın. Sirak gitmiş kafasına, şimdi de zahar oturmuştu. Hayder'i niye atlıyorsun, bir de onu sokma şimdi. Zahar'ı, Sirak'ı açıkça sorsana, ya da başka biri varsa. O da bana sorarsa ne diyeceğim? Benim sevgilim var dese ne diyeceksin? Karanlık dipsiz bir kuyuya düşer gibi olmuştu birden. Bizim mimarlar odasında bir toplantı varmış. Atlatabilirsem Kınalı'ya gider miyiz bu cumartesi? Sessizce bakıyordu Tarık. Bu kız benim içimi mi okuyor? Elindeki şarap kadehini başına dikti. Benim de evle Raife Hanım'la bir konuşmam gerek. Niye? İlle de bir şey mi söylemen gerek? Laf işte. Ne lafı be? Ya zilan doktorlardan çağrı filan getirmişse, onu mu söyleyeyim? Bir şey demedi Lucy. Bir süre bakıp durdu sadece. Semazenden çıktıklarında 11:30'a geliyordu. Şarap iki yana sallandı sallanacak, başını döndürmüştü Tarık'ın. Lucy sevindirici bir seyirlik karşısında gibi gülümseyerek baktı bir süre. Uzattığı eli sımsıcaktı. Toparlanma çabasıyla hafiften karmaşık mırıldanıyordu Tarık. İyice karıştırıyordu. Oy benimle oynama, başkasıyla oyna. Tamamlayamamıştı ki o minik gülücüğüyle yavaşça kendine çekti Lucy, uzanıp sımsıcak öpücük koydu yanaklarına. Önce çarpıldı çarpılacak şaşalamıştı Tarık. Ne olmuş yani? Zahar'la Sirak'la da böyle kucaklaşıp öpüşmedi mi bu kız? Bir taksi girmiş önlerinde durmuştu. Semazenden istenmiş besbelli. Hadi sen bin git Tarık'cığım. Gerekirse yürürüm ben. Evim şurada, kum kapıda. İstersen eve götürür seni. Para vermeye kalkma, almaz senden. İyi uykular. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi sabahı Kınalı için buluşuruz umarım. Umdu olmadı Lucy'nin. Sıcak, devinimli anılara dönüşen geçen haftanın olaylarını içine sindirmeye uğraştığı birkaç günün ertesinde, yeni haftanın ilk sabahı evden çıkıyordu ki, yokuşun alt başından eve doğru gelen Zilan'la karşılaştı. ''İyi yetiştim.'' diyordu Zilan. ''Hemen Üsküdar Askerlik Şubesi'ne gidecekler. Haydarpaşa Asker Hastanesi'ne gönderilme kağıdı alıp, bugün hastaneye yatırılmasını sağlayacaklardı belki de.'' Şaşkınlığı sevincini bastırmıştı Tarık'ın. Askerliğine bir yıllık rapor sözü vermişti hocanın tanıdığı psikiyatr. Bir yıl sonra da askerlik yapmaya elverişli olmadığını belgeleyen raporu Gata'dan almanın yollarına bakacaklardı. Kısıklı'dan bağlar başına kadar pek konuşmamışlardı. Durumu yazıhaneye, Şükrullah Bey'e duyurmanın yollarına takılmıştı kafası. Bir yerden telefon etsekti. Zilan pek oralı olmadı önce. Tarık'ın sıkıntısını duyumsayınca durum belli olsun hastaneden bir telefon açıp bildiririz diye yetiştirmeye çalıştı. Zeynep Kamil Hastanesi'nin üst başından durakta inip önde Zilan, ardından Tarık hemen karşıdaki askerlik şubesine girdiler. Koluna asılı kocaman kara çantadan Tarık'ın belgeleriyle kabarmış dosyayı çıkardı. ''Sen burada biraz bekle, hastaneye gönderilmen için kağıt imzalatacağım.'' Kapısındaki posta eriyle konuşup daldı bir odaya. İçine sıkıntı basmıştı Tarık'ın. Fırlayıp kaçmamak için güç tutuyordu kendini. ''Sık dişini ulan, en az bir yıl rahatlayacaksın. Kim bilir kaç kez Kınalı Adaya götürecek seni Lucy. Karga filan da kalmayacak artık. O kadar da kesin söyleme, nereden belli? Kargaların yuvasıyla kaynayan gömütlük şurada burnumuzun dibinde daha. Şimdi önemlisi bir imzalı mühürlü kağıdı koparmak bu devletten. Zira'nın girdiği kapı açıldı, deminki posta yeri çıkıp başıyla içeriği gösterdi. Yüzbaşım sizi görmek istiyor. Görsün bakalım, ben de onu görmek istiyordum. Genişçe bir yazıhanenin ardında oturan yüzbaşı, olduğundan yaşlı görünen babacan sarkık gerdanlı biriydi. Haydarpaşa Asker Hastanesi'nde psikiyatr var, iç hastalıkları uzmanı var. Hemşire hanım oraya götürecek sizi. Sonuç kararını buraya da getireceksiniz. Telefon çalıyordu, ona uzanmıştı. Hadi geçmiş olsun. Zilan'la apar topar sevinerek çıkmışlardı odadan. Karşı durakta da pek beklemediler. Haydarpaşa Hastanesi kapısında inmiş, bahçeden yapıya yürüyorlardı ki iki doktoru da iyi tanıyor bizim Hasan Hoca. Bizi bekliyorlar, belki bir iki gün tutacaklar burada. Bu rapor bir yıllığına olacak sanırım. Durum kesinleşsin, telefon açarız sizin yazıhaneye. Askerlikten tam uzaklaşma raporunu ancak seneye GATA'dan alacağız belki. Daha ne diyeceğini bilemiyordu Tarık. Ezgin, yorgun, yetersiz bir sevinç geziniyordu içinde. Zilan'da değil, Lucy'deydi aklı. Kenetlenmiş gibi bir de korku vardı içinde. Ya Lucy için ağzımdan bir şey kaçırırsam bu kadına? Bırak şu aptallığı, kaçıracağın ne var, kaçırsan ne olur? Her sevdiğine boşluk alırsan böyle, Lokman Ekim bile kurtaramaz seni. İçeride koridordaki tahta demir kanepelerden birine oturttu Tarık Zilan. Doktorların odalarından birine kapıda bekleyen sağlıkçı ere at vererek daldı. Çok geçmeden Tarık'ı da aldılar içeri. Psikiyatrmış binbaşı doktor. Güler yüzlü, tatlı konuşan biri. Kimlik filan saptadılar. Zilan'ın getirdiği belgelere göz attı, ona döndü. Bir iki gün konuğumuz olacaksınız Tarık Bey. İç hastalıkları uzmanı yarbayımız da görecek sizi. Hadi geçmiş olsun, buyurun yatırsınlar koğuşa. Hastaneye yatmanın bu kadar sıkıcı olacağını hiç düşünmemişti. Zilan kendi iş yerlerindeki telefonlarını bir kağıda yazıp cebine sıkıştırdı ayrılmadan. Yarın yine gelecekti. Bir isteğin olursa hemen bildir bana. Para vereyim mi? Sağ ol, param var. Sen Şükrullah Bey'e hemen telefon etmeyi unutma. Sağlıkla kal. Her şey için sağ ol. Sağlıkçı erle koğuşa yöneldiler. Önce giysilerini, cebindeki öteberiyi bir torbaya koyup depoya teslim ettiler. Verdikleri terliği, pijamayı üstüne uzunca etekli, hırka benzeri kalın röpte şambırı giyip koğuşa girince şaşırdı. 8 karyolalı koğuşta kamburca salak görünümlü bir oğlan yatıyordu. Tarık'ın selamını duymamış gibi başını çevirip yatağına soktu. Deliler koğuşu mudur, nedir burası? Haydarpaşa harem yöresinden gelen araç gereç omurtuları içinde hemen de uykusuz geçirdi geceyi. Pencerelerindeki demir parmaklıkları gün ışıyıp ortalık aydınlanmaya başlayınca görebilmişti ancak. Uykuya da o sıralar daldı. Biraz sonra da uyandırdı sağlıkçılar, kahvaltı getirmişti. Birkaç dilim ekmek, minik plastik ambalajda gül reçeli, tereyağı, peynir, plastik çay bardağında soğumuş kara çay, yedi bir şeyler. Pencereden bahçe görünüyordu sadece. Elin gösterdiği koridordaki tuvalete gidip elini yüzünü yıkadı. Yerine dönüp dağınık yatağını topladı şöyle bir. Öte yanda yatan hasta yoktu. Uyandığında var mıydı, anımsamıyordu. Kargalar nerede peki? Karga filan yok işte. Onlar da mı çekip gitti? Kaç kez demedi mi Zilan karga marga yok, sen uyduruyorsun demedi mi? Bırak bu saçmalıkları şimdi. Yorgunca uzandığı yatağında dalıp gitmişti. Karyola sarsılır gibi olunca irkilerek açtı gözlerini. Yandaki tabureye ilişmiş gülümseyen Zilan vardı karşısında. Toparlanıp doğruldu. Hoş geldin, iyi ki geldin. Sıkılmaya başlamıştım. Haberler? Geçmiş olsun dedi Şükrullah Bey. İsteklerini sordu. Takılacağım bir şey yok orada. Gerekenleri anlattım ona. Çıkar çıkmaz bekliyorlarmış. Bugün iç hastalıkları uzmanı görecek seni. Karyolanın ayak ucuna asılı kağıtları alıp baktı. Sen uyurken sabah vizitesinde uğrayıp bakmışlar. Seni uyandırmadılar demek. Bizim hocaların gönderdiğimiz raporlarında her şey var aslında. Bunlar birkaç günlük biçimsel işlemler. En geç hafta sonu çıkacaksın sanıyorum. Bağışla, hemen gideceğim. Bizim klinikte de beni bekliyorlar şimdi. Elindeki plastik torbayı başucu masasına bıraktı. Yiyecek bir şeyler aldım sana. Meyve, reçel filan. Yarın yine geleceğim. İstediğim bir şey olursa jetonlar var torbada, aç bana. Numaralarım sen de biliyorsun. Hadi sağlıkla kal. Ertesi, daha ertesi günler ara sıra Zila'nın da görünüverdiği, gün günden soğuk bir dünyada mutluluk kurabildiği tek şey masmavi gözleri, kırmızı tozlar gibi uçuşan saçlarıyla Lüse özlemiydi. Doktorlara açması söz konusu değildi de ya Zila'nı ağzından kaçırırsa? Hemen de bu havada bitirdi haftayı. Bir kez doktorlara çıktı bu ara. Psikiyatrı, iç hastalıkları uzmanının soruları, yanıtları da içinde, artık neredeyse ezberlediği şeylerdi. İlaçlarını sordular. Bir günler almıştım. Haldol, Melderetes, Akineton. Aklımda bunlar kalmış. Bizim hocalar çok az kullanırlar ilacı. Çok oldu bunları da keseli. Zila'nın getirdiği dosyadaki raporları gözden geçiriyorlardı. Tamam dediler, bu akşam evinize gidebilirsiniz. Perşembeydi o gün. Yarın saat 11'de burada olun. Heyete çıkacaksınız. Cumartesi sabahı raporunuzu alırsınız. Sevinsin mi, Lucy ile Kınalı'ya gitme tasarısı suya düştü diye üzülsün mü bilememişti. Her şeye karşın hastaneden kurtulmanın içinde karanlık nokta da kalsa kişiyi gevşeten bir çekiciliği vardı. Depoya bıraktıkları giysilerini, öteberilerini alıp giyindi. Sağlıkçı erle vedalaştı, fırladı hastaneden. Saat akşamın 6'sını bulmuştu. Parçalı yağmur bulutlarını dolaştıran bir rüzgar esiyordu ağırdan. Eve varmıştı ki sağanak indiriverdi. O gece iyi uyudu sayılır. Sabah kalktığında dinlenmiş buldu kendini. Mutluydu. Askeri hastaneye vardığında 11'e çeyrek vardı. Zilan gelmemişti. Heyet toplantısı hastanenin yola yakın bir pavyonundaydı. Koridorda önü kalabalık bir büyüyecek salondaydı. Doktorların birer ikişer gelmesi neredeyse 11.30'u buldu. Bekleşen hastalar bir sağlıkçı erin duyurmasıyla tek tek giriyorlar, kapı kapanıyordu. İşi biten çıkınca yenisini çağırıyorlardı. 12'ye geliyordu ki koşar gibi gelen Zilan göründü. Yüzü gülmüştü. Neyse yetiştim sonunda. Tam çıkıyormuş ki hoca bilmem ne dosyasını istemiş, bir sürü öykü. Tarık da niye ilgilendiriyordu ya? Tarık'ı çağırdıklarında 2'ye geliyordu neredeyse. Girişte bir sağlıkçı er boyunu, kilosunu ölçtü. Yazdığı kağıdı uzun masadaki dosyada yerine koydu. Ak örtülü dikdörtgen bir masa çevresinde gözlüklü gözlüksüz 10 kadar subay doktorun gözleri üzerine dikilmişti Tarık'ın. Yakınındaki psikiyatrın dosyasından bir şeyler okuduğunu duyuyor ama ne dediğini anlamıyordu heyecandan. Pek bir şey soran olmadı. Askerlik döneminin bir yıl ertelenmesine denildiğini duydu. Çıkardılar salondan. Koridorda bekleyen Zilan sevinerek kutladı. Yarın uğrayıp raporu alarak askerlik şubesine bırakırdı o. Gözü aydın olsun. Şimdilik işi bitmişti Tarık'ın. Önümüzdeki yılda Gata'yı çözeceklerdi böyle. Marmara'da bir ada, Kınalı Ada. Beklenmeyen bir sürü tersliğe karşın Mayıs'ın son haftasında Kınalı Ada'ya yolculukta oldu sonunda. Cumartesi sabahı saat 10'dan sonraki bir motorlu teknede buluştular Lucy ile. İnsanı sarhoş eden, gizleyemedikleri bir sevgiyle sallanıyor gibiydi Tarık. Ne yani, yalnız Tarık mı? Lucy saklamıyor bile. Bilet gişelerinin önünde Tarık'la buluşunca uzanıp boynuna sarılmış, iki yanağına ateş gibi iki öpücük kondurmuştu. Sevgisiz olabilir miydi bu öpücükler? Tekne kalabalıktı. Sallanmış, düşmemek için direnmişti Tarık. El ele tutuşup merdivenlerden üst kata koşar gibi çıktılar. Tarık'a bakıp gülerken sayısız yıldız uçuşuyordu sanki Lüse'nin gözlerinde. Gözlerini hiç üstünden ayıramadığına göre, evet ayırmıyor değil ayıramıyor gibi, en azından benim kadar o da mutlu demek. Bugüne dek niye hiç gelmedim ben bu adaya? Öteki adalara gittin de bir bu kaldı. İstanbul'dan uzaklaşıp Kınalı'ya yaklaştıkça, serin rüzgarla bulanan ada özlemimi, ara sıra gözlerine kurnazca sıcacık bir gülücükle dikilen Lucy'nin bakışları mı, hangisi anlayamamıştı bir türlü, bir başka kişilikteki Tarık çıkıyordu ortaya. Sakın benim kafama da Kınalı'dan kayayı indirme Lucy'ciğim. Kahkahayla gülmeye başlamıştı Lucy. Kocam değilsin ki, nereden kafana takılıyor bunlar? Aptalca kıskanmalara kalkacak durumum yok yani. Hele dövmeye kalkışırsan barışmak için de dövüşürüm, onu da bil. Boş ver bunları, şu yunuslara bak. Bizim tekneyle yarışıyorlar, aslanlarım. Martılar da onların üstünde inip yükseliyorlar. Denetliyorlar sanki. İşte böyle olacaksın Tarıkçığım. En güzeli yarışmak. Biz kazansak o ne yitirir, o kazansa biz ne yitireceğiz? Hele şu martılar, başka işleri yok sanki. Dünya böyle güzel işte. Yukarılarda parça parça bulutlar da keyfini çıkarıyorlar her şeyi. Ayrım sonu, sayfa 86.